Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir Hatıralar programında bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraberiz. Bu programda yine tarihe şahitlik etmiş olan kişilerin intibalarını, müşahedelerini sizlerle paylaşacağız. Ama programa geçmeden önce programa emeği geçenler ve radyo çalışanlar adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sevgili dinleyiciler, Harem'in 300'ü adlı hatırat kitabında Leyla Saz bir kısım, bir bölüm açmış. Ve bu bölümde kadın giyimleri, saç biçimleri, süs eşyası ve modadan bahsetmiş. Zannediyorum günümüzde hayli enteresan gelecek ifadeler ve müşahedeler var burada. İsterseniz bu haftaki programda bunları sizlerle paylaşalım. Evet, Leyla Hanım ilk olarak entarilerden bahsediyor. En eski iç giyimi olarak gördüklerim, ya şal veya kadife üzerine küme sırma, tırtıl ve inci ile işlenmiş, kenarı oymalanıp işlemeye uygun haş dikilmiş, boya kadar üç etekli, bele kadar yanları yırtmaçlı, bedeni ve kolları dar, dirsekle bilek arasında sarkıtılan kol kısmının uçları da oymalı. İstenirse bilekleri kapamak için yanları ilik düğmeli entarilerdir. Bu entarilerin bazısının enseye yükselmiş iki parmak genişliğinde düz yakası vardır ve bazısında hiç yaka yoktur. Gerdanın iki tarafında köşe teşkil edip göğsün alt kısmına kadar açıklığı oyalı ince beyaz ipekli gömlekle bir derece örtülürdü. Göğüsten dizlerin yukarısına kadar da entarin işlemesine uygun örme düğmeler ve kaytan ilikleriyle kapanırdı. Altta şal var. Ekseriye entarinin zıttı renkteydi bu. Atlas'tan 4 arşın kadar geniş, iki yanı yani entarenin yırtmaçlarından görünen cihetleri işlemeliydi. Yukarısı kendi kumaşından çevrilmiş, uçkurluğa hesap işi üslubuyla kılaptan ve ipekle işlenmiş, yarım arşına yakın geniş bir uçkur geçirilip bele bağlanırdı. Eskiden kemer yok, uçkur vardı. Paçaları da kısaca ipek kaytan iliklere aynı biçimde, fakat ekseriye uçkur geçirilip dizden bağlanırdı. Ve bu uçkurların işlemeleri görünecek kadar da sıktırılırdı. Bele bir değirmiş şalı muska gibi büküp biraz katlayarak arkadan iki köşe gösterir, önden veya biraz yandan bağlarlardı. Gelelim saçlara. Bu giyimin saçları alında kırkma, iki tarafa kadar kesik yahut acem kızların resimlerinde görüldüğü gibi şakaktan gerdana kadar kademe kademe kesilir, veyahut bir taraf kesilip diğer taraf bürülüp kulak altından serpuş arasına sokulurdu. Tepe ve arka saçları müteaddit örgüler halinde sırt üstüne salıverilirdi. Evet, başta ne var? Serpuş olarak iki parmak kadar kenarlı tabla fes. Bunun lacivert veya siyah ipek püskül yayılı kenarına devrilmiş oyalı yemeni sarılıp önden yahut yandan bağlanır. İki yanlarına kulak hizasının içine birer küçük yastık sokulup biraz kabartılarak istenilen yerlerine o vaktin modası ay, yıldız, yuvarlak divanhane çivisi veya dört köşe lokum yahut kabak çiçeği iğneler takılırdı. Bunların taşları pırlanta olsun, felemenk olsun, hepsi foyalıydı. Yani pırıl pırıl parlardı. Foya taşların içine sürülen bir boyadır ki bu o taşı çok parlak gösterir. Foya düştüğü zaman efendim o taşın parlaklığı kaybolur. Önce foyası çıktı derler. Gelelim ziynet. Ne ziynet takarlardı? Kadın ziynetsiz olmaz. Gerdana ortası zümrüt askılı müteaddit sıra inci, kulakları ekseriye zümrütlü küpe takılırdı. Kollarda geniş bilezikler olurdu. Parmaklarda gül, zümrüt ve yakut yüzükler bulunurdu. Ayaklara sakız örmesi, kafesli ipek çoraplar giyilirdi. Üzerine sırma incili papuç giyilirdi. Oturulurken sedirlerin önünde çıkarılırdı. Orta halliler, bindanlı ismi verilen, ipekle karışık dokunmuş, şalaki düz kumaş üzerine klaptanla iri veya ufak serpme dallar işlemiş entari giyerlerdi. Şimdi Erzurum milli kıyafeti olarak bunu giyiyorlar. Şalvarları ekseriye düz kumaştandı. Bunlar tepebaşı denilen bir nevi kumaştan da istifade ederlerdi. Ve bellerine de ehven fiyatlı şal veya Trablus kuşağı bağlarlardı. Serpuş diğerleriyle aynıydı. Bindallı ve tepebaşından köylerde hala gelin enterleri yapıyorlar. Fakat serpuş değişmiş, telli bürümcük kullanıyorlar. Biraz sonra bu entarilerin etekleri azıcık uzanıp bele sokulmaya başlandı. Yırtmaçlar hayli aşağı, şalların paçaları da efendim ayakların üstüne doğru döküldü. Beldeki şal da inceltildi. Serpuşa yastıklar konmamaya başlandı. Feste küçültüldü. Bu entarilerin üzerlerine göğüs kapanmaz şekilde bedene göre bele kadar kısa yahut daha uzun yine o biçimde yanları yırtmaçlı kürk giyerlerdi. Kürkün kenarları kalıbı üzerine biraz dönük olurdu. Benim çocukluğumda bu esvap giyilirdi. Yaşlılar giyerdi. Artık gençler giymezdi. Ve bunların ben hazinede, sandıklarda saklı olanlarını gördüm diyor Leyla Hanım. Ben üç etekli entarilere yetiştim, gördüm. Fakat şekilleri hayli değişmişti. İhtiyarlarınkiler bedenlerine göre göğsü açık, dizlerine kadar ilik düğmeli, yırtmaçlar da dizlerden aşağıydı. Şalvar da aynı kumaştandı. Kollar yine dar ve kırmalarla toplanıp yahut balık ağzı kesilip bilekten düğmelenirdi. Bele bağlanan şal çeyrek değirmi olmuş, ensizce katlanıyordu. Entarinin ön etekleri düğme cihetindeki köşesinden öne, daha ince olan arkadaki bir yan kuşağın arasına sokulurdu. Saç yanakları, kulakları örtecek kadar kesilirdi. Arka saçlar ise 3-4 örgü vurulup uçlarına saçak bırakılır, arkaya salıverilirdi. Saçı az olanlara gelince bunlar serpuşun kenarlarına sararlardı. Zamanla fesler küçüldü, püskül azaldı. Kenarlarına sarılıp bağlanan oyalı yemeni de ensiz büküldü. Entariyi tekrar dikip bedene uydurmak demek olan kasıntı terk olundu. Entarilerin bedenleri bol bırakılıp altından büzülürdü. Geniş kolların ağzı da bırakılır yahut büzülürdü. Gömleğin oyası bileklerden, yakadan gösterilirdi. Resmi günlerde etekler behemeal mutlaka sürüklenirdi. Diğer günlerde istenirse şalın yahut sırma şerit kemerin arasına sokulurdu. Ucunun bir köşesini bir arada elde tutup yürüyenler de vardı. Cariyeler, hizmetkarlar etek sürtemezler. Onların eteklerin uçları daima bellerine sokulu ve toplu gezerlerdi. Bu elbisenin serpuşları mevkiine ve yaşına göre değişirdi diyor Leyla Hanım. Yaşlılar ince oyalı yemeniyle kundak bağlarlardı. Kundak değirmi örtüyü muska gibi devşirip düz tarafı alta konarak ve iki ucu arkaya getirip dolaştırılarak alttan bağlanır. Diğer çift uç da arka cihete veya yana iliştirilirdi. Münasip yerlerine arı, kelebek, menekşe ve daha başka şekilde elmaslar takılırdı. Gençler düz renk kadife veya atlastan muska gibi kesilip etrafı sırma inci ile işlenmiş, kenarları sırma ile ensizce oyalanmış başlık kullanırlardı. Bu başlığın orta köşesi ortaya, örgülerin üstüne yaprak şeklinde iliştirilerek büyüyecek bir elmas iğne ile tutturulurdu. Öne de salkımlı mücevherat takılırdı. Yahut düzü öne getirilerek bir yanı kulağın hizasına kadar indirilip diğer yanı yüksekten konurdu. Uçları ense üzerine istenildiği şekilde iğnelenirdi. Altlığın bir ucu başlığa alın ortasından, diğeri enseye yakın yerden gevşekçe iliştirilip saç üzerine hilal gibi yarım devir şekli verilirdi. Onun ortasındaki boşluğa titrek saplı kuş ya da kelebek kondurulurdu. Başlığın inikçe tarafının üstüne salkımlı bir elmas takılırdı. Altlık gayet ince iş, gayet küçük parçalardan yapılmış, bir kenarına habbeler yahut ortasına salkımlı bir parça asılmış, bir parmak kadar ende, yarım arşın yaklaşık 30 santim kadar uzun mücevher bir kurdeleydi. Gerdanlık ve bilezik yerine de kullanılırdı. Küpe, bilezik efendim ve gerdanlık da takılırdı. Genç kızlar da başlık kullanırdı. Fakat ekseriye bilhassa çocuklar üsküfe yani takke giyerlerdi. Üsküfe eski Yunan kadınların resimlerindeki bir serpuşa benzer bir kenar ve tepeden ibaret. Yahut en nice kenar meyilli kesilip büzülerek yuvarlak tepe parçasına dikilip bir tarafa eğdirilirdi. Üsküfeler düz kadife veya atlas kumaş üstüne kenarı ve tepe parçası sırma ve inci ile işlenmiş olurdu. Çift ya da tek püsküllü, sırma yahut tırtıldan bulunmuş sapla asılırdı. Püsküller, uçlarına tek inci konmuş, bükme tırtıldan yahut hep incidendi. Püskülün sapa bağlanan yeri, inci kaplanmış üst üste üst düğme yahut gümüş mecidiye yarımlığı kadar yuvarlak olurdu. Püskül, bunun kenarına dizildiği için bu daha şık dururdu. Bir taraftan güller, diğerinde püsküller çocuklara pek yakışırdı. Üsküfe üzerine mücevherat takılmazdı, meğer ki yakışan bir şey konsun. Herkes kudretine göre bu üsküfelerin pullu şeritli, ipek işlemelilerini çocuklarına giydirirdi. Validem diyor Leyla Hanım, bana güves kadife üzerine sarı sırmayla işlenmiş bir üsküfe yaptırmıştı. Refia Sultan, padişahın kızı, siyah kadife üzerine sırma ve inci ile arpa başakları işlenmiş bir üsküfe ihsan etmişti. İkisi de çift incili püsküllüydü. Giydikçe çocukların, hatta büyüklerin beğenerek bakışları beni fevkalade sevindirirdi. Bu serpuçlara bir süs ilave edildi. Düz bir altlık ya da bir dizi ayrıca inci. Çenenin altından dolaştırılıp üsküfenin iki tarafına iliştirilirdi ama bu moda devam etmedi diyor Leyla Hanım. Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım'ın kadın modası hakkındaki hatıralarına devam ediyoruz. Kıyafet değişmez mi? Değişir. Hele hanım kıyafeti. Elbiseler zamanla değişti. İhtiyarların entarileri genişledi. Tablalı fes yerine kundak yemeni geçti diyor. kısa, yani eteksiz boy entarisi hiç giyilmezdi. Fakat gençler onları belden bağlı üç etek üzerine Franklerin bask dedikleri biçimde peşli, kavuşturma boy entarisi diye giyerlerdi. Önü peşsiz kapalılara daha rahat giyilirdi. Daha sonra kısa etekli, etrafı ve kolları kırmalarla, haşlarla süslü, göğsü az açık beden modası çıktı. Bu sırada Avrupa kumaşları giyilmeye başlanmıştı. Bu moda hayli devam etti. Sonra omuzlardan kesilip, arka ortasından aşağıya doğru bir dikişle endamı gösterir, kolları polka denilen ağzı geniş biçimli, yakası palto gibi devrik, üç etekli entariler çıktı. Bunları biçmek, dikmek için terzilere ölçü gönderilirdi. Provası yoktu. Bunun serpuşu düz gaz kenarından kurdele bağlanırdı. Uçları arkadan yahut yandan sarkıtılırdı. Bele kemer yahut uçları sarkıtılmış kurdele bağlanırdı. O da geçti. Önü kapalı iki etekli entariler giyilmeye başlandı. Bu entarilerin göğsü açılmaz, baş büyüyecek yakasından çıkarılırdı. Etek kaldırılmak arzu olunursa ön eteği arkadan öne, arka eteği bir uçtan yana sokulur, hoş dalgalar teşkil ettirilirdi. Göğüs açık dediği, elbisenin göğsü açık, yoksa içinde zaten gömlek var, yoksa kadının göğsü gözükmüyor. Bele kemer ve kurdele modasıyla şalvar giymek bir müddet daha devam etti. Entarinin etek cihetini kabartmak için kolalı iç etekliği giyilirdi. Bu kıyafetin serpuşları ihtiyarlar, bir bezdir, pamuklu bez, düz renk ve sertçeydi. Gençler kenarına kurdele bağlarlardı. Köşeleri kadife ipeğiyle işlenirdi. Bu gazı köşesinden büküp kundağa yakın tavırda bağlar, üzerine de ufakça iğneler takarlardı. Arka örgüler kalmamıştı artık. Serpuş tutturmak için birer ikişer şakak tepe örtüsü örgüsü bırakılıp saçlar yanak hizasından kesilirdi. Saç modası nasıldı? Gençler ön saçlarını dışına büker, altından kurdele dolaştırırdı. Tepeden zarifçe bağlarlardı. Arka saçlarını iki örgü yapıp sağı sola, solu sağa getirip iliştirirler, ense üzerine sarkıtarak hepsini arka taraftan bir kurdeleyle bağlarlardı. Yahut saçların hepsini fileye koyar, alttan kurdele ya da başka bir süs geçirip öndeki kabartılmış saçların yukarısından bağlarlardı. Hanımlar ev içinde saçını nasıl isterse tarardı ve İstanbul hanımları umumiyetle evde başı açık gezerlerdi. Fakat sokağa çıkınca başlarına behemahal hotoz giyerlerdi. Hotozsuz bir kadın ayıplanırdı. Sultan Hazretleri'nin huzuruna da başı açık asla çıkılmazdı. Sultan Hazretleri dedi padişah kızları. Yani başı örtmek bir edep sayılıyordu. Hotoz nedir? Hotoz önü yüksek, arkası açık, çember gibi tepesi açık yahut kapalı bir serpuş. Önüne yakışır bir elmas ya da tüy, her ne istenirse takılırdı. Bir diğeri kadifeden ya da ipekli ince bir şeyden yapılıp kenarına boncuklu saçak, dantel, münasip yerine suni çiçek, tüy konurdu, kurdeleyle de süslenirdi. Kulakların arkasından çift ya da tek lüle saç salı verilirdi. Esvabın yakasında, kol ağızlarında daima dantel bulunurdu. Bunlardan sonra entarilerin ön etekleri kesildi. Yalnız arkada enli bir etek kaldı. Bu etek resmi günlerde sürütülürdü. Sahil vakitlerde bir köşesi yandan kuşağa sokulurdu, aşağı kısmı yerde sürüklenirdi. Yere yayılıp biçimli sürüklenmek için enli ve uzun yapılırdı. İç etekliği de dantellerle süslenmiş ve arkası uzundu. Eteğin altında sürüklenirdi. Bu devletin sonuna kadar sarayda giyilen kıyafet buydu. Büyük aile hanımları da padişah sarayına giderken ve bazen düğünlerde bunu giyerlerdi. Bu giyimle baş modası, evvela saçlar yukarıya doğru taranır, enseden tepeye yakın yayıkça bir topuz yapılır, hotozun öne indirilip arkası topuz üzerine konurdu. Kulakların arkasından topuzun altını dolaşan incecik lastik hotozu tutardı. Sonra moda değişti, topuz basıklaştı ve enseye doğru indi, alnına saç kesildi, kıvrıldı ve hotoz saçın yukarısından giyildi. Bu kibarca bir taranış ve serpuş oldu. Hotoz üzerine elmas takılmazdı. Diadem tarak takılırdı. Diadem yani yarım taç şeklinde tarak takılırdı. İnce tüy takmak da modaydı. Yaşlılar kenarı oyalı ipek gazdan hotoz gibi serpuş yaparlardı. Elmaslarını üstüne takarlardı. Bu kibarca kıyafet gençlere de ihtiyarlara da yakışırdı. Bu giyim saray modasıydı. Bununla beraber Avrupa'nın arkası uzun ve kısa esvabı da vardı. Evet. Sonraları artık terzi ve moda hastalığı başladı. Avrupa metağı da çoktan beri rağbet bulmuştu. İyi fena birçok terziler ortaya çıkmıştı. Terzi Marika, Matmazel Marie. Terzi Katinaki de Matmazel Katerin olmuştu. Öteye beriye koşuşuyorlardı. İyi terziler anlayan müşterilerine ve kazanç yerlerini güzel dikip yakıştırıyorlardı. Sanatları ellerindeki modelleri göstermekten ibaret olan terzi taslakları ise elbise sahibesinin endamına yakışsın yakışmasın kendi hesaplarına el veren süsleri de koyup el hakkından başka hem kumaşın miktarından hem süsünden hem artıklarından istifade ederlerdi. Moda ve terziye diktirmek illeti kendi elleriyle dikip güzel güzel giyinen küçük evlerin halkına da sirayet etti. Derken lehli bohçacı kadınlar çıktı. Leh Polonyalı yani. 40 yılı geçen bir zamandan beri evlere musallat oldu bunlar. Yani 1980'lerden sonra. Bunlardan evvel Marsilyalı kadınlar vardı. Fransız. Bunlar büyük konaklara eldiven, mendil, çorap gibi ufak tefek şeyler satarlardı. Sonra bununla sermaye edindiler. Keten iş takımı, Lyon metağı, ipekliler satarak zengin oldular. Bunlar tam çekilmek üzereyken bu lehli kadınlar türedi. Bunlar ellerinde küçük çıkınlar işe başladılar. Mağaza ambarlarından yüklenip getirdikleri modası geçmiş malları ucuz zannıyla peşin ya da veresiye alıp terziye verdi millet. Efendim, bu lehli kadınlar çıkınlarla gezerler, arkalarına yüklenirler bohçacılar, hamala verirler, merkeple getirirler, her neyse malın cinsinden, fiyatından ve en kısa endaze ile de yani 60 santimle de ölçülen ölçüden büyük karlar sağladılar. Bu yüzden apartman sahibi olup ticaretten çekildiler. Daha önce 93 macirleri, Rumeli'den gelen 93 macirleri kendileri bizzat dokuyan, dokudukları efendim veya Rumeli'den getirdikleri efendim yün şayakları, pamuklu bezleri satarlardı. Bu lehli kadınlar bunları taklit ettirdiler ve onlardan daha ucuza fabrikalara verip daha ucuza imal ettirip daha ucuza sattılar ve bu göçmen kadıncıkların iflasına sebep oldular. Bu biçare göçmenler, biçare muhacirler aza kanaat ederlerdi. Sattıkları iyi malın küçük karıyla kimi evceğiz aldı, kimi çeyiz yaptı, kimi kocasına sermaye verdi. Bunlar da piyasadan çekildiler. Sonra lehli bohçacılar da ortadan kalktılar. Artık bohçacılara kimse yüz vermiyor. Neyse işte bu lehli bohçacı kadınlar diyor Leyla Hanım. Ucuz ucuz malları getirirlerdi, millete satarlardı. Bunlar da terziye verirlerdi. Bir sürü prova azabı çekerlerdi. Çok zaman terzinin evine gidip boş döndükten sonra özendiği elbisesine kavuşurdu ama elbiseler kavuşmazdı. Hanımın endamını nazara almayan zaten acemi terzi kabahati korsesizlikte bulurdu. Fakat kadıncağız bir lira daha masraf edemezdi. Bu sefer göğse başka bir kumaştan yelek koymayı kararlaştırırlardı. Hatta daha güzel görünecek diye de teselli edilirdi. Nihayet kumaş pembe ise koyu mavi, morsa sarı süslü, beyaz dantelli, kurdeleli, yakasına suni güller takılmış bir acayip elbise olurdu. Evet, böyle diyor Leyla Hanım ve herkesin kendisine yakışanı giymesini ve sade giyinmeyi tercih etmesini tavsiye ediyor. Kendisi de bu şekilde giyindiğini ve bu şekilde kıyafetlerden hoşlandığını söylüyor. Evet, şimdiye kadar saydıklarımız ev kıyafetleriydi. Şimdi de sokak kıyafetlerini sayıyor Leyla Hanım. Sokak kıyafetlerinin başında ferace gelir. Eski feraceler, en eski feraceler bedenden daha geniş, bolca, kolları ve elleri örtecek kadar uzun, dört köşeli, yakası belden hayli aşağı, boydan kısa, omuzları ve göğsü örtecek kadar genişmiş. Feracenin yakası az açılıp göğsün iki tarafındaki şemsiyelerin püsküllü kaytanlarıyla bağlanır, ön birbirine kavuşturulup elle tutturulurmuş. Şemsiye, feracenin renginde yahut beyaz ipekten yapılmış, gülün ortasından püsküllü kaytan sarkıtılmış bağdır. Benim gördüğüm düz biçim, kolları ve bedeni bol, yakası geniş ve uzun, içi sandal denilen küçük dallı ve benekli, yumuşak, düz beyaz astarlı feraceydi. Şemsiyeleri de vardı. Şemsiyeler kah bağlanır, kah öyle bırakılırdı. Beden sağ elle toplanıp, avuç içinde tutularak yerden kaldırılırdı. Sol el ile de açılmamak için iki ön birden sola çekilerek tutturulurdu. Bu biçim hayli gayleli ve sıkıntılıydı. Yaşmağa gelince, bir karış kadar ende yaşmak parçasının bir başına, köşesini de dönmek şartıyla ince oya yapılırdı. Uzunluğuna dört kat devşirilip bastırılarak devşirim gösterilirdi. Oyalı ucu açılıp alın, şakaklar ve serpuş örtülürdü. Enseden toplanıp iliştirilirdi. Diğer ucu devşirmeli olarak bele kadar sarkıtılır, buna içlik denirdi. 2-20 yaşmağın bir köşesi bükülerek çene cihetinden konup tepeye içlik üzerinden bağlanırdı. Öbür uçtaki bir köşesi de bükülüp göz kapakları üstünden başa konurdu. Yanlardan iğnelenirdi. Ortada kalan kısımda da gerdan ve sine örtülürdü. Gece kalmayacak olan misafir, ferece yaşmak çıkarırken içliğini başında alıkoyardı. Gençlerin ferece biçimi değişince içlik de koydular. Ferece omuzdan kesilerek biçime kondu. Kollar da biçime girdi. Yakanın yukarısına ensiz bir devirme kırma ilave edildi. Aşağısı yine iki köşeli yahut yuvarlak yakanın bir yanı şıklık olarak koltuğa kıstırıldı. Ön düğümlendi. Bele kendi kumaşından ensiz bir kemer bağlandı. Fereceler çuhadan, kaşmirden, şaliden, Ankara sofundan yapılırdı. Kenarları kendi rengiyle inci kaytanla, harçla süslenirdi. Ölçü gönderilip erkek Ermeni terzilere diktirilirdi eskiden. Sonra kadifeden, ipekli kumaşlardan da yapıldı. O sıralarda Avrupa'dan iki kenarlı enli atlaslar, muareler yağdı Osmanlı ülkesine. Hatta hazır fereceler geldi. 15-20 keseye, ki bir kese 500 kuruştur, satılırdı o fereceler. Bu fereceleri tabi saraylılardan başka kimse almadı, alamadı. Avrupa'da ikincisini göndermedi, modası geçti. Zamanla yaşlılarda içlik de kalmadı. Yaşmağın iki tarafından hafifçe kırıp küçük tek pırlanta taşlı iğneyle iliştirmek modası çıktı. Gençlerin yaşmakları da daha inceldi. Ayrı iki değirmeye bölündü. Tepe ile ense arasında toplanıp süslüce iliştirildi. Düz ipekli kumaşlardan yapılan fereceler saçaklarla, harçlarla, dantellerle pek fazla süslendi. O al kâküylü pembe, sarı, turuncu gibi parlak renkli süslü fereceli hanımlar çiçek bahçesi gibi olurlardı. Tabii bu dikkat çektiği için zamanla çok cafcaflı renkli fereceler, efendim açık saçık ince başlıklar yasaklandı. Hükümet kadınların çok daha sade ve ciddi kıyafette sokağa çıkmasını zaptiye marifetiyle takip etti. Bugün fereceler bugünkü kadın mantolarına çok benzer sevgili dinleyiciler. Ancak şu kadar fark var ki bunların üzerinde bir pelerin olur. Bu pelerin kolları örtecek kadar uzar. Arkası uzun, önü hafif kısadır. Ön V yakadır. Erkek yaka değildir. Uzundur, mümkün mertebe topuklara kadar gelir. Boldur. Bunun üzerine serpucundan yaşmak alınırdı. Yani bugünkü başörtü mantoya çok benzeyen bir kıyafetti. Ferace uzun zaman giyilmeye devam etti. Şimdi yani Leyla'nın bu hatıralarını kaleme aldığı zamanlarda artık ferace yavaş yavaş terk edilmişti. Şimdi sadece padişah ve padişah kızlarının saraylarında kullanılıyor. Resmi günlerde saraya giren hanımlar da hep ferace giyiyorlar. Ferace giymeyen bir kimse saraya kabul edilmezdi. Onun için saraya gidip gelenleri mutlaka dışarıda çarşaf da giyse ferace giyerdi. Dışarıda artık İstanbul halkı, hatta taşra halkı hep çarşaf giymeye başlanmıştı. Çarşafın da nasıl geldiğini Leyla Hanım anlatıyor. Car veya çarşaf, Arabistan örtüsü. Oralarda çeşitli vazifelerle bulunup da o örtüye alışmış hanımlar dönüşte İstanbul'a bu kıyafeti getirmişler ve bununla örtünmeye devam etmişlerdi. Ve bu moda oldu. Zamanla fukara sınıfı da komşuya giderken bu kıyafetleri giymeye başladı. Ucuzdu. Bunlar daha ziyade efendim Halep'ten, Şam'dan geliyordu. Zamanında Bursa fabrikaları dokumaya başladılar. İlk çarşaflar büyük çarşaf gibi yekpareydi. Önden kavuşturulup ayaklardan bele kadar olan yerlerinden bükülerek sağdan sola, soldan sağa beldeki kemerin arasına sokulurdu. Arkadan ortanın üst kenarı peçenin üzerine örtülürdü. Şakaklardan iğnelenirdi. Aynı kenarın baştan aşağı sarkan iki ucu üst üste kapanıp göğüs kısmında içinden tutulurdu. İstanbullular siyah file peçe yerine yüzlerine dallı yemeni örterlerdi. Zamanla bu Leyla Hanım Trabzon valiliğine, kocası Trabzon valiliğine gidiyor. Orada ferece kullanılmadığını görünce efendim oranın kadınlarının giydiği kıyafete göre kıyafet, işte pamuklu çarşaf giyiyorlar. Orada daha ziyade lacivert veya satrançlı efendim ve file peçe taktıklarını görüyor. Leyla Hanım da siyah cam festen hususi bir çarşaf efendim giyiyor ve Trabzon'da bu kıyafette geziyor. Zamanla İstanbul'a döndüğümüzde artık İstanbul halkının da çoğunu çarşaflı görünce şaşırdım. Çünkü biz gittiğimizde fereceli giyiliyordu. Döndüğümüzde artık herkes çarşaf giyiyordu ve modanın bu kadar çabuk yayılacağına hayret ettim diyor. Birkaç sene ferece de çarşafla beraber kullanıldı. Zamanla ferece unutuldu. Zamanla çarşafların belleri büzüldü, bağlandı. Aşağı kısmı bol eteklik, üstü harmani şekil aldı. Eteklik arkadan yapıştırılıp kollar serbest bırakıldı ve bir derece kullanışlı oldu. O da yavaş yavaş değişe şimdiki biçimine girdi. Hatta peçelerde dantel bile kullanılır oldu diyor. Ve çarşafın girişini böylece anlatıyor. Leyla'nın bahsetmiyor ama Sultanahmet zamanında hükümet çarşaf modasına bir hayli karşı çıktı. Malum hükümetler kıyafetlerle biraz fazla ilgilenmeye meraklıdır. Ferece tabii daha iyi örten geleneksel bir kıyafettir. Çarşaflarda o kadar iyi örtünme sağlanmadığı için hükümet zaptiyelere emir vererek çarşafın giyilmeyeceğini, çarşaflı gezilmesini yasakladığını bildirdi. Bir müddet zaptiyeler İstanbul sokaklarında çarşafları takip ettiler ve çarşaf giymenin yasak olduğunu tebliğ ettiler. Fakat bunun önüne geçilemedi bu modanın. Sonunda hükümet de pes etti. Artık çarşafla mücadele etmekten vazgeçti. Şaşılır ki şimdi mutasip kimseler çarşafı tercih etmektedirler mantuya başörtüye. Fakat Sultanahmet gibi mutasip bir padişahın devrinde de efendim çarşaf sıkı sıkı takibata uğramış ve giyilmemesi için emir üzerine emir çıkmıştı. Evet, şemsiye de dış kıyafetin vazgeçilmez bir aksesuarıydı. Eskiden beri kullanılan bir kıyafetti. Eldiven de keza öyle, kıyafete uygun eldiven giyilirdi. Şemsiye süslü olabileceği gibi sade de olabilirdi. Sadece gölge için değil, aynı zamanda süs için ve yabancı gözlerden sakınmak için kullanılırdı. Gölgeli sokakta bile açık şemsiyeli yürüyenler az değildi. Bir de yelpaze. Tabii bilhassa sıcak mevsimlerde, fakat bu da yine rüzgar yapmaktan ziyade yüzü saklamak, meraklı gözlerden kurtulmak için kullanılan bir aksesuardı. Ondan dolayı fil dişi saplı, hurma yaprağından ince örülmüş Arabistan yelpazeleri çok rağbetliydi. Hem çok rüzgar verirdi hem de pek zarifti. Bunlar sokaktan ziyade daha ziyade evlerde kullanılırdı. Sokakta kıyafete uygun sedeften, fil dişinden, tüyden, kumaştan, kağıttan yapılmış olan daha basit, daha sade yelpazeler kullanılırdı. Evet sevgili dinleyiciler, demek ki Leyla Hanım'ın bize tarifine göre dışarı çıkarken ferecenin mütemmim cüzleri, aksesuarları olarak şemsiye ve yelpaze, tabi dış kıyafetin en mühim unsuru papuçlar. Papuç, paybuç Farsça bir kelimedir. Ayak örten, pay ayak demektir. Paybuş, ayak örten demektir. Serpuş, baş örten, paybuç ayak örten. Papuç olmuş söylene. Benim gördüğüm diyor en eski kıyafetli ayakkabı olarak şal ve kadife üzerine sırma ve inci işlenmiş, yüzü keleş, sivri burnunun ucunda püskül, çok da güzel olmayan sertçe bir papuç giyilirmiş eskiden. Üç etekli entariler zamanında filar giyilirdi. Filar birkaç türlüydü. Bir türlüsü arkalı terlik gibi, fakat yüzü küçük ve sivri, üstü kılaptanla işlenmiş, yani altın yaldızla, sırmayla işlenmiş, içi astarlı. Ökçesiz tabanı da aynı deriden ev pabucuydu. Her renk deriden yapılırdı. Fiların bir türlüsü de yine taban ve üst olarak iki parçadan, kenarında kendi renginin zıttı renkte ince fitil çevrilmiş, astarsız, ökçesiz, gayet yumuşak, hafif pabuçtu. Buna oyun fiları derlerdi. O küçücük yüzün içine parmaklar sokulup arkadan çekilerek giyilirdi. Ne kadar koşulsa, sıçlansa çıkmaz düşmezdi. Çerkez pabuçlarına benzerdi bunlar, daha ziyade saraylar için yapılırdı. İnceliği, yumuşaklığıyla beraber gayet de dayanıklıydı. Saraylardaki büyük kalfalar işlemelisini gençler düzünü giyerlerdi. Sultanlar, atlas üzerine ibrişimle işlenmiş terliklerden ziyade bu ince filarlardan hoşlanırlar, onları giyerlerdi. Herkesin dolaplarda filar torbaları asılı olurdu, bu torbalarda renk renk filarlar vardı. Benim bile filar torbam vardı. Çok seneler giyilirdi. Terlikler çıkınca bunlar rağbetten düştü ve artık Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı arasındaki Paşa Mahallesi caddesindeki eski sıra filarcı kavaflarda görünmez oldu. Bir sokak pabucu da çediktir. Kırmızı deriden olanları varmış eskiden, fakat ben yetiştiğimde kanarya sarısı idi. Arkasında bir dikişli, iki taraftan tutulup giyilirdi. Bol ve konşluydu, burunları sivrice ya da az kesikti. Altı yine aynı deriden, ökçesiz, astarsızdı. Sokağa çıkarken çediğin üzerine papuç giyilirdi. Papucun yüzü yanlara doğru uzanırdı. Yüzü ve kenarın fitili sarı deriden, içi çuha, altı kalın ve sertti. Arkasız ve ökçesizdi. Papuç evden çıkarken giyilir, girerken kapının içinde çıkarılırdı. Çelik İstanbul'da çok giyilirdi. Giyilmezdi, terlik de terk edildiği için elde kalanları vilayetlere, köylere götürdü tüccar. İstanbul'da papuç modasına devam edenler beyaz çorap üzerine giymeye başladılar. Sonra siyah potin kundura modası gelince hepsi değişti. Daha sonraki iskapin, potin, bot da şimdiki ayakkabılardır. Zamanla çelikler yerini büyüyecek yüzlü, yumuşak terliklere bıraktı. Papuçların yüzleri de küçüldü, biraz biçime girdi. Bu papuçlar saraylarda ve konaklarda kadife ve atlas üzerine sırma ve ibrişimle işletilirdi. Yüzleri o kadar küçüldü, tabanlar o kadar narinleşti ki ayak zapt edemez oldu. Fatma Sultan bana bunlardan beyaz atlas üzerine yaprakları sarı sırma, gülleri açık pembe kadife ipeğiyle işlenmiş bir takım ihsan etmişti. Pabucun içi de işlemeliydi. Sultan Efendi'nin sarayına gittikçe giyerdim, yakın vakte kadar dururdu diyor Leyla Hanım. Sonra potinler çıktı, yanları lastikli. Bunlar her renk ince deri üzerine renkli ibrişimlerle işlenmiş, kısa ve Louis Kenz ökçeli, ince, zarifti. Her iki küçük ayaklara pek yakışırdı. İstanbul'da da Paris'ten gelenler kadar güzelleri yapılırdı. Alaları çarşıda meşhur Kavaf İbrahim Efendi de bulunurdu. Adamcağız sık sık "A benim efendim" dediği için hanımlar bu zata "A benim efendim" diye isim takmışlardı. Hep ondan potin alırlardı. Potinlerin içine çorap giyilirdi. Ankara'nın tiftik ve ipek kafesli, kafessiz çorapları, üstü renkli nakışlı yün çorapları, Sakız Adası'nda mamul ince pamuk ve ipek kafesli çorapları giyilirdi. Bunlar kısaydı ve bir yanındaki püsküllü kaytanından şalvarın dizdeki bağına bağlanırdı düşmesin diye. Bu kısa çorapların uzunları da yapıldı. Bunları konaklarda kalfaların, küçük evlerde hanımların örme bilenleri güzel örerlerdi. Saraylarda kısa çorap hiç görmedim ve uzun giyerlerdi. Sonraları yanları işlemeli uzun ipek çoraplar giyildi. Fakat şimdikiler gibi değildi. Sağlamdı, hatta defalarca yıkandığı halde yine yeni gibi görülürdü. Bu çorapların çoğu Avrupa malıydı. Serpuş ve papuçları entarilerin, hatta feracelerin renginde kullanmak moda olduğu için çorapların her rengi getirtilirdi. Eldiven ve mendili de feracesinin renginde kullananlar çoktu.
Parmak kınar bekarlardan ziyade.
Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve sizlerle tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.